Kitabın adı Halide Edip, biyografisine sığmayan kadın. Yazarı İpek Çalışlar. 57. Ayrım. Vedat Günyol. Adı varların Paris'te dostluk kurdukları Vedat Günyol'la ilişkileri Türkiye'ye döndükten sonra kesilmişti. Adana'da var bir gün Beyazıt'ta Vedat Günyol ile karşılaştı. İslam ansiklopedisinin birkaç maddesini çevirmesini istedi. Sonra da Vedat'ı ansiklopedinin yazı kuruluna aldı. Onlara asistanlık yaptım diyor Günyol. Adnan bir gün Vedat Günyol'a Halide'nin Peyami Safa'nın kurduğu Türkiye Yazarlar Birliği'ne üye olmaya hazırlandığını anlattı ve buna engel olmak istediğini söyledi. Halide Edip'e birlikte bir komplo hazırladık. Bir çay saatinde ben sorunu ortaya atacaktım. Doktor Adnan da destekleyecekti. Günü saati geldi çattı, konuyu açtık. Sen Halide Edip olarak Peyami Safa'nın kurduğu bir derneğe giremezsin dedik. Önce kafa tuttu. Beni baskı altına alamazsınız diyor, Peyami Safa'ya inanıyordu. Dipnot 912 Vedat Günyol Güler Yüzlü Ciddilik Çağdaş Yayınları İstanbul 1998 Sayfa 5. Sonunda Halide'yi yalvar yakar vazgeçirmişlerdi. Haldun Taner, Halide Edip'in Vedat Günyol'u oğlu gibi sevdiğini yazıyor. Ömer Sayar ise Vedat Günyol'dan pek de muhabbetle söz etmiyor. Yakışıklı, incecik saçları beyaza yakındı. Çok şık giyinirdi. Ceket ayrı, pantolon ayrı. Orada o topluluğun içinde hiç konuştuğunu, fikir serdettiğini görmedim. Sadece dinleyen bir bireydi. Sırf o meclisin içinden çıkmamak için gelen bir sürü insan olmuştur evlerinde. Vedat Günyol da böyleydi. Bir söyleşisinde 13 sene sömürdüler beni demiş. Eve gelişlerinde bir takım yardımlar istenirdi kendisinden. Kömür almak gibi. Demek ki bu onda bir kompleks yaratmış. Cami Baykurt. İstanbul'un işgalinin ardından Ankara'ya birlikte gittikleri Cami Baykurt ile dostlukları bir ömür boyu sürecekti. 1920 yılında dahiliye vekili olan, sonra siyaset alanından silinen Cami Baykurt, Abdülhamit döneminde Harbiye'den mezun olduktan sonra gönüllü sürgün olarak bulunduğu Trablusgarp'ta sürekli not tutmuştu. Halde onu sahra anılarını kitaplaştırması için kışkırtırdı. Cami Bey, Fizan ve Trablus arasındaki çölde geçen anılarını yazınca Profesör Halide Edip'e ithaf etmişti. Yüreklendirmeniz olmasaydı ben onları yazamayacaktım. Bu değersiz eser sizin evlatlığınız sayılsa gerek. Rica ederim, onun tarafımdan bir armağan gibi kabul ederseniz beni taltif etmiş olursunuz. Dipnot 913. Baykurt'un kitabı Arı İnan tarafından yayımlanmamış metin, resim, harita ve fotoğraflarla genişletilerek yayına hazırlandı ve 2009 yılında İş Bankası yayınlarından Son Osmanlı Afrikası'nda Hayat adıyla çıktı. Raymond Swing. Halide Edip dostlarıyla yazışmayı severdi. Tıp Tarihi Enstitüsü'nde, Şeyh Suvaroğlu arşivinde saklanan mektupları içinde Raymond Graham Swing imzalı iki mektup diğerlerinden ayrılıyor. Raymond çok ünlü bir gazeteci ve radyocuydu. İki Dünya Savaşı'nda da muhabirlik yapmıştı. Amerikalı kadın hakları savunucusu Betty Graham ile evlendikten sonra onun soyadını da taşımaya başlamıştı. Hitler'in Avrupa'yı işgal ettiği yıllarda BBC'nin sesi olarak bütün dünya onun verdiği haberlerle üzülüp sevindi. Antifaşist ve liberal kimliğine bir de kadın hakları savunuculuğunu ekleyen Raymond, Halide'nin yakın arkadaşıydı. İlişkileri belki de Raymond'un Çanakkale Savaşı'nı izlediği günlere uzanıyordu. Raymond, 21 Haziran 1954 tarihli mektubunu This I Believe antetli bir kağıda yazmıştı. This I Believe gazetesindeki köşesinde adıydı. Döner Aynanın ABD'de yayımlanması üzerine yoğunlaşan mektup şöyle noktalanıyordu. Umarım felsefi olarak ellerimizi birbirimize uzatabiliriz. Ama ben felsefi olmayan biçimde de ellerimiz birbirimize uzansın hep istemişimdir. Dipnot 914. Raymond Swing'in Halide Edip'e yazdığı iki mektup Bedi'yi Şeyh Suvaroğlu arşivinde bulunuyor. Swing, 19 Nisan 1939 tarihli mektubunda da Halide'nin Inside India kitabını okumaktan aldığı lezzeti anlatmıştı. Onunla baş başalığın en zevkli biçimi kitabını okumaktı. Onun dünyevi zevkleri ve maddi dünyayı reddeden tutumuna karşılık, kendisinin madde ve duyguya, şehvet ve fiziksel zevklere açık olduğunu yazmıştı. Ayrılan yollarımızdan sana cıvıldamak ve senin de bana cıvıldadığını işitmek istiyorum. Seni ne kadar içimde hissediyorum, görüyor musun? Özgürlüğe hayatını koyuyor. Adı varlar genç yazar Yaşar Kemal'le dostluk kurmuşlardı. Adnan Bey evde iyi yemek olduğunda Yaşar Kemal'i de davet ediyordu. Adnan Bey bir şiirdi. Çok saygısı vardı Halide Edip'e. Romanda ne yapmak istiyorsun diye sormuştu bana. Halide Hanım'ın yanında nasıl olmalıdır roman diye bir nutuk atmıştı. Halide Edip pek kimseyi davet etmezdi. İyi bir yemek olunca Adnan Bey davet ederdi. Mesela bu memleket batıyor diyorduk, o batmıyor diyordu. O kadar iyi bir adamdı. Cumhuriyet'te ikinci sayfayı ben hazırlıyordum. Adnan Bey yazılarını bana getirirdi. Bazen de Halide Edip getirirdi. Ömer Sayar, Halide Edip'in yazarlardan en çok Yaşar Kemal'i beğendiğini söylüyor. Yaşar Kemal de bunu doğruluyor. Hikayelerimi çok seviyordu. İlk tanıştığımızda zaten sadece hikayelerim vardı diyor. Teneke adlı hikaye romanın Cumhuriyet Gazetesi'nde tefrika edildiği günlerde onların bu öyküden sitayişle söz ettiklerini anımsıyor. Dipnot 915. Yaşar Kemal'le görüşme. İnsan, Halide Edip'e müthiş sözcüğünü yakıştırıyor. Benim için bir insan numunesiydi, yiğitti. Bir tane, iki tane değil onunla benim maceram. Bir kere iyi bir insandı, çok ölçülüydü. Evlerinden çıkmazdım, ocağı hep yanardı. Sizi insan olarak mı severdi, yazar olarak mı sorusuna şu cevabı veriyor. Beni Kürt olarak seviyordu daha doğrusu. Halde ona ben Kürtleri çok iyi bilirim demişti. Ben de o zaman sormadım nereden biliyorsun diye. O nasılsa her şeyi biliyor diye düşünmüştüm. Sonradan öğrendim babalığı Kürtmüş. Gericiler hep düşmanıydı. Çok ilerici bir kadındı. Ona ben sosyalistim, komünistim demiştim. Komünistlerle dosttu her zaman. Bütün solları tutar sempatiyle bakardı. Özgürlüğe hayatını koyuyor. Ölümü göze almışlar bir kere. Halide Edip gibi bir insan Türkiye'ye zor gelir. Müthiş insandı, müthişti. Eleştirel aklını hep korudu. Abdülhamit sansörünün Shakespeare'in Jules Caesar'ına kadar uzandığı günlerde eğitim gören Halide, özgürlükçü düşünceyi henüz çok gençken beynine sindirmişti. Düşünme sanatını okulda öğrenmişti. Onun düşünce yapısının oluşmasında büyük katkısı olan Amerikan Koleji'nin ünlü müdürü Mary Mills Patrick, öğrencilerine düşünmeyi öğretmek için yola çıktıklarını söylerdi. Dipnot 916 Jenkins, Robert Koleji'nin Kızları, sayfa 240. Halde ülke için demokrasi, kadınlar için eşitlik, çocuklar için akılları esir almayan bir eğitim istiyordu. Eşi Adnan adı var, düşünmeyi bir sanat haline getirmişti demişti onun için. Cumhuriyet öncesinde hayal ettiklerini bir ütopya olarak Yeni Turan romanında resmetmişti. 1911. Asıl amaç, şövenliğe yer vermeyen bir tür Birleşmiş Milletleri andıran liberal ve demokratik ülkeydi. Kadınlar bu ülkede oy sahibi olacaklardı. Dipnot 917. Mor Salkımlı Ev. Sayfa 186. İnce Engin'in onun demokrasiye taassup derecesinde bağlı olduğunu düşünüyor. Fert hürriyetini bütün ömür boyunca önemsediğini yazıyor. 1910 yılında Meclis-i Mebusan binası yandığında Halide meclisin toplanması için kendi konağını tahsis etmek isteyen Nazıma Sultan'a bir açık mektup yazmıştı. Dipnot 918 Yeni Tanin 26 Kanun Sani 1910 aktaran İnce Engin'in Halide Edip Adıvar'ın eserlerinde Doğu ve Batı meselesi sayfa 460. Engin'e göre Halide'nin Mustafa Kemal'e olan küskünlüğünde de idealindeki demokrasinin kurulmaması rol oynamıştı. Osmanlı İmparatorluğu'nda liberal düşüncenin öncülüğünü yapanlardan Prens Sabahattin onun rol modellerinden biriydi. Kişisel özgürlüklere yer vermediğine inandığı komünizm ve faşizmi diktatörlük biçimleri olarak eleştirmişti. Halide Edip'in fikirlerini inceleyen çok az sayıdaki çalışmalardan birinde klasik liberal değerleri büyük ölçüde özümsediği vurgulanıyor ve hak ve hürriyetlerin liberalizm çizgisinde bütünlüklü bir savunusunu yapmaya girişmiş nadir insanlardan biridir deniyor. Halide, hukukun üstünlüğü, hoşgörü ve insan hakları sacayağı üzerinde yükselen hürriyet fikrine hayati bir önem atfederek bir liberal dalga yakalamıştı. Dipnot 919 Bahadır Türk Halide Edip Adıvar'ın liberalizmle imtihanı Modern Türkiye'de siyasi düşünce, liberalizm içinde. Sayfa 125. Halide'nin bir özelliği de doğuştan hoca olduğuna inanmasıydı. Çocukların eğitilme biçimini de çok yanlış buluyordu. Tahsil ve marif, herhangi milleti medeni ve insani bir yola mutlak götürmez. Fikir hürriyeti olmayan, muayyen bir zümre ve ideolojiyi çocuklarına aşılamak için her tedbiri alan, her vasıtayı kullanan bir memlekette marif hiçbir zaman kurtarıcı ve yükseltici bir vasıta olamaz. Dipnot 920 Halide Edip Üniversite ve İlk Mektep Hocalığı Akşam 12 Kasım 1949 10 yüzyıl önce kaleme alınan Kutadgu Bilgin barışçı ve hukuktan yana tavrı çok hoşuna gitmişti. Kanunların doğru olsun, dünya bir tarladır, ektiğini biçersin. Kan dökmekten sakın, deyişlerin altını çizen halde okuruna bir uyarıda bulunmayı da ihmal etmemişti. Neden çocuklara Timurlenk ve Atilla gibi kan döken, kesen biçen kahramanlar öğretiliyor da Kutadgu Bilig okutulmuyor diye soruyordu. Bu sorgulamasıyla savaşçı kültürü de masaya yatırıyordu. Dipnot 921 Halide Edip Kutadgu Bilig'in kuvvetli tarafı Akşam 12 Ekim 1948 Filiz Çullu mezuniyet tezi içinde 445-450 Tarihi kişiliklere demokrasi penceresinden bakardı. Roma İmparatoru Sezar'ı kanunlara saygılı olduğu için Fatih Sultan Mehmet'i ve İngiltere Kraliçesi Elizabeth'i vicdan hürriyetine önem verdikleri için takdir eden halde edip hangi konuyu ele alırsa alsın liderleri, yazarları haklar ve demokrasi terazisine oturtmayı alışkanlık edinmişti. Fatma Gülberktay onun eleştirel aklını hep koruduğunu düşünüyor. Çünkü diyor, her dönemde kendi kafasıyla düşünmekten çekinmeyen ve bunun bedellerini ödemeye razı olan bir aydındır. Bazı yazarlar onun milliyetçi olmaktan çok liberal bir hümanist olduğunu öne sürerler. Jakobinizme ve şiddet yoluyla devrime karşı olması ayrıca Cumhuriyet sonrasında bireysel hakların korunması konusundaki hassasiyeti bu nitelemeye hak verdirebilir. Dipnot 922 Fatma Gülberktay Osmanlı-Türk modernleşmesinin etkin öznesi Halide Edip Adıvar 2008 Bu metin Frankfurt Kitap Fuarı Onur Konuğu Türkiye Etkinlikleri kapsamında Literatür House'da Türk Romanlı Modernleşmesi panelinde sunulmuştur. 18 Ekim 2008 Adnan'ın Ölümü Adnan, 1954 yılında iyice kuvvetten düştü. İslam ansiklopedisi ile bir vasiyet gibi uğraşıyor, bir yandan da Cumhuriyet'teki yazılarına devam ediyordu. Haldin deyişiyle artık ruhunun ve kafasının revşine vücudu ayak uyduramayacak hale gelmişti. Büyük bir mücadele veriyor, suni teneffüsle yaşıyordu. Ömer Sayar, doktorlar, meşhurlardan değil asistanlar. Her gece nöbet tuttular başında, durdurmadılar kalbi diyor. Evde sürekli bir doktor kalıyordu. Adnan, dost kalabalığına doyamıyordu. Ölümden hiç söz etmeden ikide bir ellerini kavuşturuyor, artık bu iş çabuk bitsin diyordu. Dünya ve ülke sorunlarından kopmamıştı, tenkitten çekinmiyordu. Sonunda Cerrahpaşa Hastanesi'nin cerrahi kliniğinde 3 numaralı odaya yatırıldı. Etrafını beyaz gömlekliler sarmıştı. Ona büyük bir yakınlık ve saygı gösteriyorlardı. Adnan onlara insanseverler lakabını takmıştı. Geceleri çok huzursuz yatıyor, insanseverler onu odasında yalnız bırakmıyordu. Sabah olduğunda bir hastane sandalyesine oturtup bahçeye indiriyorlar, yeniden çevresini sarıp onunla konuşuyorlardı. Hastanede yapılacak bir şey kalmayınca eve getirdiler. Yatağına girip oturduğu zaman gözlerinde yuvasına kavuşan kanatları kırık bir hasta kuşun sevinci belirdi. Gözleriyle her şeyin yerli yerinde olup olmadığını teftiş etti. Gözlüğü sağ cebinde mi, kalebi iç cebinde mi? Başucundaki dolabın içindeki şeyler, yatakta oturduğu yerde yazı yazdığı bir nevi rahlenin yanındaki gözlerde bulunan notlar. Dipnot 923 Doktor Abdülhak Adnan Adıvar sayfa 55-60 Artık rahleyi kullanamıyor, yazılarını yataktan dikte ediyordu. İnliğe inliğe tıraş oluyor, yine kendi işini yapmakta ısrar ediyordu. Ama ne yazık ki nefes darlığı işkencesi uzun sürdü. 2 vasiyeti vardı. İlki kolaydı. Kitaplarının Türkiyat Enstitüsü'ne verilmesini istiyordu. İkincisi ise zordu. Dargınlıklar bir dursa, hınçlar sona erse, herkes dost olsa temennisiydi son vasiyet. Üzerine ölümün beyaz örtüsü çekildiği akşam dahi yüzü tıraşlı, kır saçları taranmıştı. Ömer Sayar, sonunda akciğerleri azdı, karaciğeri bozuldu, böbrek iflas etti ve öldü diyor. Öldüğü zamanki halini unutamıyorum büyük annemin hiç. Girdi içeri Adnan Bey'in yazısını yazdığı odaya ve kapıyı kilitledi. Bir şey yapacak kendisine diye korktuk hepimiz. Nilüfer'in oğlu Paş'la birlikte korktuk. Evde ölüm. 1 Temmuz 1955 Cuma günü Adnan'ın üzerine beyaz örtü çekildiğinde örtünün altında silinmiş portresinin kazınmış karışık bir müsveddesi uzanmıştı. Tabutu Merkez Efendi'ye götürülürken Adnan'ın portresinin gönüllere hak edildiğini, kazındığını düşündü. Halide Hanım kendi ağırlığı kadar gözyaşı döktü dedi dostları. Ömer Sayar törendeydi. Cenazeye herkes katıldı. Kalabalıktı. Ben oradaydım. Adnan Menderes Bey İnönü çelenk göndermişti. Adnan Adıvar'ın ölümü üzerine Londra radyosunda bir konuşma yapan İngiliz yazar A. R. Toynbee, Adnan Adıvar'a acımak için bir sebep yoktur. Acınması gereken öyle bir kimseyi kaybetmiş olan bizler demişti. Dipnot 924. Ahmet Ateş, İstanbul Enstitüsü Dergisi 1955. Doktor Abdülhak Adnan Adıvar. Cevat Fehmi Başkut, Cumhuriyet Gazetesi'nde Adnan'ı anlattı. Halide Hanım'ı bütün hayatınca sevdi, bütün hayatınca takdir ve teşcih etti, yüreklendirdi. Ve gözünde eminim onun hayali olduğu halde gitti. Dipnot 925. Cevat Fehmi Başkut, Adnan Adıvar, Cumhuriyet 27-1955. Dostları Adnan'ı sevgiyle uğurladılar. Kazım İsmail Gürkan, üniversitede yapılan törende Adnan'ı anlattı. Onun bir zamanların meclis ikinci başkanı, bakan ya da milletvekili olduğu dikkate alınmamıştı. Bazı gazeteler hükümetin ilgisizliğini haber yaptılar. Yakup Kadir Karaosmanoğlu bu ilgisizliği dillendirenlerdendi. Doktor Adnan yalnız kendi hesabına değil, başkalarının namına da hürriyet taraftarıydı. Samimi olduklarına kanaat getirdiği muarızlarının, karşıtlarının fikirlerine de hürmet etmesini bilirdi. Bizim memlekette böyleleri parmakla gösterilir. Böylelerine orijinal ve acayip kişi diye bakılır. Nokta, nokta, nokta. Bu çeşit insanlar. Nokta, nokta, nokta. Ne ikbaldekiler için lüzumlu, ne iktidardakilere karşı tehlikelidirler. Anlaşılan bundan olacak ki, milli mücadelenin en mümtaz siması. Nokta, nokta, nokta. Ve bu devletin kurucularından biri olan Doktor Adnan'a resmi cenaze töreni yapmak kimsenin aklından geçmemiştir. Nokta, nokta, nokta. Dipnot 926. Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Yeni Ufuklar Dergisi, Ağustos 1955. Doktor Abdülhak Adnan Adıvar içinde, sayfa 150-151. 3 sene sonra yanındayım. Halide kocasına 3 sene sonra yanına geleceğim demişti. Doktor Fethi Erden, yaşaması uzadıkça adeta üzülüyor ve Adnan Bey'e verdiği sözü yerine getiremediği için kendisine teessüf ediyordu, diyor. Adnan Adıvar'ın mezarını yaptırtırken, yanındaki yeri satın alıp kendi mezarını da yaptırtmış. Adnan'ın mezarının taşına da, tekrar mülaki oluruz, Bezmi Ezel'de, evvel giden ahbaba selam olsun erenler, dizelerini yazdırmıştı. Fikir arkadaşım dediği Adnan'ı kaybedince onun anısına, portre ressamlığına soyundu. 60 sayfalık bir Adnan Adıvar portresi çizdi. Dipnot 927. Doktor Abdülhak Adnan Adıvar. Sayfa 55-60. 1956 yılında basılan bu kitapta Adnan Adıvar'ın ölümü üzerine yazılmış yazılar da bir araya getirilmişti. Portrenin garip bir pırıltısı vardı. Sanki halde edip itibarlı bir kişi hangi özelliklere sahip olmalı sorusunun cevabını aramak için günümüz dünyasında bir gezintiye çıkmış, portreyi bu kıstaslara göre hazırlamıştı. Şiddetten ve ırkçılıktan nefret eden, hangi ideolojiye dayanırsa dayansın, totaliter zihniyete düşman, adaleti imanı olan, özgürlüklerden yana bir insan resmetmişti. Halide, Adnan'ın insan hakları savunucusu olmasıyla övünüyordu. Adnan'ı ahirete göç etmekle, kendisinde bıraktığı boşluğa değinmeden anlatmayı mükemmel bir biçimde başarmıştı. 60 sayfalık Adnan Adıvar portresi, Halide, Adnan'ı sevmiş miydi tartışmasına nokta koyacak kadar güçlüdür. Halide, hayat arkadaşını tamamen kendi tarzında sevmişti. Ömer Sayar, büyük annem kuvvetli hissettiği zaman çok güzel kaleme döküyor. Adnan Adıvar kitabının sonuna bakın. Mersiye gibi coşmuş, hissettiğini çok güzel dökmüş kağıda, diyor. 57. ayrımın sonu. Devamı 58. ayrımda. Sayfa 483.